Ayrım 5, sayfa 41. Duşumu aldım, tıraş oldum, kurulanıp giyindim, saatimi koluma taktım. Gömleğimle aynı renkte olan gri çoraplarımı seçip ayaklarıma geçirdim. Çayın hazır diye seslendi Eda mutfaktan. Yumurta ister misin? Bö, düşüncesi bile kusturabilirdi beni. Hayır, sadece bir dilim kızarmış ekmek. Balla mı? Beyaz peynirli olsun. Midem allak bullak. Bari bu gece bara takılma da eve erken dön. İtirazı içkiyse eğer konuşana bak, dedim içimden mutfağa yürürken. Peynirli ekmeğimi hazır edip babama bırakmış karım. Satı yok mu? Niye sen hazırlıyorsun kahvaltıyı? Markete uğrayacaktı. Gelir birazdan. Kaçta dönersin diye sordum sana. Bugün en geç 6'da evdeyim güzelim. İstersen bir sinemaya gideriz bu akşam. Bu gece diziler var. Ben seyretmesem olur mu? Cezanı ödersen seyretmeyebilirsin. Cezanın ne olduğunu biliyordum. Çocukları eğiten derneklerden birine yardım parası isteyecekti. Canın kazasından önce haftada 3 gün yoksul mahallelerden birinde okula çeşitli nedenlerle yollanmayan çocuklara okuma yazma öğretiyordu. Kardelen projesine mi? Daha yeni ödedim ya. Hem de ne büyük bir sevinçle ödemiştim. Arkadaşlarımdan birinin kızlara iyilik yapmaktan çok Eda'ya iyilik yapmasına, onu vazgeçtiği bu uğraşa yeniden heveslendirmesine, ilgisini candan öte bir şeye çekmiş olmasına minnettar kalarak. Hayır, bu sefer Anadolu'da bir kızım var. Öğretmen olacak, projesine gidecek bağış. Birilerinin kızı ileride öğretmen olacak. Benim de bir kızım var ama hiçbir şey olacağı yok. Çünkü annesiyle babasının ona ayıracak vakitleri yok. Ben mi istedim yurt dışına yollanmasını? Bunun için beni mi suçluyorsun? Dedi Eda. Seni değil, kendimi suçluyorum. Onu ben yolladım Londra'ya. Çünkü onunla gerektiği gibi ilgilenemiyordum. İlgilenmiyorduk. Suçlama kendini. O hayatta. Piyango ona vurmadı. En kötü ihtimalle benim gibi anne olur bir gün. Ama inşallah daha şanslı bir anne olur. Gözlerine yine yaşlar doldu Eda'nın. Birkaç damla yanaklarına doğru süzmeye başlamadan hızla çıktım mutfaktan. Antredeki dolaptan ceketimi kapıp kapıyı açtım. Akşama görüşürüz diye seslendim. Oh, sokaktaydım yine. Evimin dışında. Artık serinleşmeye başlayan sonbahar havasındaydım. Ölümün soluğunu bana her an hissettiren karımdan kurtulmuş, suçumun çirkinliğiyle yüzleşmek üzere ortağımın beni beklediği iş yerine doğru yürümeye başladım. Ayaklarım geri geri gidiyordu. Arabama binmedim. Çok yakın değildi ama yürüyecektim bir Roma. Yürürken ayık kafayla yüzleşecektim kendimle. Ben ne yapmıştım dün gece? Ne halt etmiştim? Kontrolsüz içtiğim için bir kabus mu görmüştüm yoksa? Niye olmasın? Buna inanmaya çalışıyordum ama için için biliyordum dün gecenin bir kabus değil gerçek olduğunu. Çiselemeye başlayan yağmur beni cezalandırırcasına ıslattıkça büsbütün ayılıyor, büsbütün utanıyordum. Handan'ın yüzüne nasıl bakacaktım? En iyisi sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak, dün geceyi hatırlamamaktı. İlla bir hesap verme durumu olursa şöyle diyebilirdim. O gece elimde çiçekle ona özür dilemeye gitmiştim. Ben İçimi dökerken çok içmiştik. Sonunda sızmış kalmışım kanepenin üzerinde. Başka da hiçbir şey hatırlamıyordum dün geceye dair. Benim için yoktu daha sonrası. Hiç yaşanmamıştı. Yaşanmamış olmasını istediğim günlerin sayısı neden katlanarak çoğalıyordu hayatımda? Nereye saldıracağını, nerede duracağını bilemeden koşuşturan başıboş bir at gibiydim çocuğumu kaybettiğimden beri. İlk defa bugün fark ediyorum kapıyı hep aynı tıkırtıyla çaldığını. Yarı dolgun soyunup avuntunun beyaz çarşaflarına yıldızlar serperdik. Tekin Gönenç. Ofisin bulunduğu binaya girince asansöre binmeyip merdivenlere tırmandım. Üçüncü kattan sonra nefes nefese kalarak ulaştım büroma. Zile basmadan önce nefesimin düzelmesini bekledim. Kapıyı açan sekreterimi aceleyle selamlayıp odama yürüdüm. Bilgisayarımın kapağını kaldırıp açılmasını beklemeye başladım. Nadide kapıyı tıklatıp odama girdi. Dumanı tüten büyük boy kahve fincanını ve o sabah gelmiş çoğu çeşitli açılışlara ait davetiyeleri önüme bıraktı. Arayan oldu mu diye sordum. Aşırı içki, sigara ve endişeden tarazlanmış sesimle. Henüz kimse aramadı. Sesinize ne oldu böyle? Kahve yerine bir ıhlamur getireyim mi size? Sağ ol Nadide. Handan Hanım geldi mi? Daha gelmedi. Odanıza yollayayım mı geldiğinde? Yo, çıkacağım zaten birazdan. Bora Bey sizi görmek ister. Hemen şimdi değil. Ben haber veririm. Çıkacağım dediniz de dün de görüşemedi ya sizinle. Kafam çatlıyor Nadide. Handan Hanım gelince ona göstersin kapakları. Peki efendim. Şey, aspirin ister misiniz? Alka-seslerin var mı? Var, getireyim mi? Nöbetçi eczane gibisin Nadide. Getir açılsın şu kafam. Üzüntü gideni geri getirmiyor dedi Nadide usulca. Kahve fincanını önümden alıp odadan çıkmadan önce. Bilgisayar açıldı nihayet. Postalarıma girdim. Bora dün bana eskizleri göndermeyince bilgisayarıma postalamış kapakları 5 ayrı dosya halinde. Hepsini ard arda açtım. Ne kadar yetenekli bir çocuk bu. Her kapak bir diğerinden güzeldi. Seçimde zorlanacağım, Handan'ın fikrini almalıyım. Ah, yine bir an için unuttum dün geceki rezaleti. Nasıl yanına gideceğim ve hiçbir şey olmamış gibi davranacağım acaba? Hay Allah, kahretsin beni. Kahretsin de tez vakitte oğlumun yanına göndersin bari. Madem burada işleri berbat edip duruyorum, belki öte yanda daha çok işe yarardım. Daha mutlu olurum. Nadide erirken bardakta fiz diye ses çıkaran alka sesleriyle girdi yine odama. Bardağı önüme bırakırken Handan Hanım geldi dedi. Gözlerimi kaldırıp Nadide'ye bakamadım. Başımı sallamakla yetinip bilgisayarımın ekranındaki kapak resimleriyle ilgileniyormuşum gibi yaptım. O çıktıktan sonra da neredeyse bir saate yakın dikkatimi hiçbir şeye veremeden hep diken üstünde oturarak Handan'ın kapıdan içeri girivermesinden ya da çalan telefonların ucunda sesini duyuvermekten korkarak internette gezindim. Gazete haberlerine girdim çıktım. Sonunda kapının öte yanında kedi tırmalar gibi ortağımın parmaklarının sesini duydum. İlk defa bugün fark ediyordum hep aynı tıkırtıyla kapımı çaldığını. Her zamanki gibi gir dememi beklemeden odamın ortasındaydı Handan. Hayrola, hiç sesin seden çıkmadı bugün, merak ettim, iyi misin? Çok içmişim dün gece, kafam çatlıyor. Gözlerim hep internetteydi. Söyledi Nadide. Geçer birazdan. Öğle yemeği yemedin mi sen? Canım istemedi. Olmaz işte böyle. Ben kendime çift kaşarlı tost hissettim. Sana da söyleyeyim mi bari? Kapıya yürüyüp dışarı seslenerek bana da tost ısmarladı. Bugün yemeğe çıkacak vakit yok. Adamlar saat 2'de gelecekler, biliyorsun. Nihayet başımı kaldırıp baktım yüzüne. Ah, Alkanlarla toplantımız vardı değil mi? Unutmuşum tamamen. Dedim ya, kafam kazan. Yeni kapakları da henüz görmemişsin İlhami. Tostunu beklerken Bora'nın yanına gidelim de seçimimizi yapalım. Çok güzel çalışmış çocuk yine. Evet, bilgisayardan baktım. Handan kapının yanında durmuş, benim yerimden kalkmamı bekliyordu. Kalktım, peşi sıra yürüdüm koridorda. Bugün çoğu zaman yaptığı gibi pantolon giyememişti. Boyu bileklerine kadar inen ama her adımda bacaklarının üst kısımlarını bir an açıkta bırakıveren yırtmaçlı bir tüy etek ve eteğin renklerini yakalamış bir bluz giyiyordu. Saçlarını da toplamamış, açık bırakmıştı. Peş peşe Bora'nın küçük odasına girdik. Bora hazır ettiği kapak resimlerini teker teker gösterirken biz Handan'la yan yana masaya eğilmiş vaziyette durduk. Önüne akan saçlarındaki şampuan kokusu genzimi yakan kadını değmemek için aşırı gayret içinde olduğumu fark ettim. Bence sarı zemin üzerinde olan en iyisi dedi Handan. Haklısın. Sarıyı bir ton koyultalım. İyi olur. Amblemi de azıcık büyütsek. Doğru. Aa, sen gerçekten kendinde değilsin bugün. Hiçbir şeye itiraz etmediğine göre hasta olmalısın. O kadar aceleci olma dedim. Kitap adının karakterleri değişmeli. Yazarın adı daha belirgin olmalı. Ben aynı fikirde değilim dedi Handan. Adı büyütürsek denge bozulur. Bozulsun, kitabı sattıracak olan denge değil yazarın adı. Kapağın estetiği de aynı oranda önemli. Yazar adı büyümeli. Belki de rengi koyulaşmalı. Büyütmek olmaz. Harika, tartışıyorduk işte. Hiçbir zorlama olmaksızın her zamanki doğal halimize dönmüştük. Belki de gerçekten hiç yaşanmadı dün gece. Hepsi benim kafamda, hayalimde cereyan etti. Bora ekranda renkleri koyulaştırıyor, harfleri büyütüp küçültüyordu. Handan'la bir şeyler konuşuyorlardı. Ben dışındaydım. Kapak seçme olayının endişelerimin denizinde yüzüyordum. İlhami Bey, yüzünüz sapsarı, iyi değilsiniz siz. Ayaklı dikilmeyin, benim iskemleme oturun isterseniz. Diyen sesini duydum Bora'nın, ayağa kalkmış bilgisayarın önündeki yerini bana ikram ediyordu. Dün gece içkiyi fazla kaçırdık dedi Handan. İlhami, istersen evine dön, dinlen bugün. Öğleden sonraki toplantıyı yarına aldırayım. Kapak da son halini alınca postalarız sana, ne dersin? İyi olur, kusura bakmazsın değil mi Handan? Ne demek? Kapıya yöneldim. Çıkarken tost ısmarlamıştım. Bari ye de öyle git dedi Handan. Bir an tostu Bora'ya ver demeyi düşündüm. Sonra hemen vazgeçtim. Kaçmanın suçlu gibi davranmanın alemi yoktu. Belki tıpkı benim gibi Handan da dün geceyi hatırlamıyor veya hatırlamak istemiyordu. Hiçbir şey olmamış gibi davrandığına göre kesin öyleydi. Aslanım Handan. Görmüş geçirmiş olgun medeni kadın işte. Ben odama geçerken Bora'nın masasındaki telefona uzanmış toplantıyı ertelemek için Nadide'yi alkanları bağlattırıyordu. Kendini dar alanlara sıkıştıran bir aptal. Yok deme. Hırs gözlerindeydi. İlk gören ben oldum. El koyuyordu rüyalarıma. Tekin Gönenç. Eve döndüğümde Eda bilgisayarında bir şeyler okumakla meşguldü. Beni erkenden evde görünce şaşırdı, telaşlandı. Grip oluyorum herhalde. Üzerinde bir halsizlik var. Biraz uzanacağım dedim. Sinemaya gideriz demiştin ya. Neler oynuyor diye bakıyordum. Boşuna araştırmayayım o halde. Yo, bak sen. Benim 2 saat uyursam hiçbir şeyim kalmaz. 6 seansına gideriz. Sen grip olmuyorsun İlham. Dün gecenin bedelini ödüyorsun. İrkildim, kızardım. Söylenir dururdun bana içkiyi fazla kaçırıyorum diye, gördün mü? Bak, sıra şimdi sana geldi ama ben sana dırdır etmeyeceğim. Halden anlar oldum. Haydi git uzan, uyu biraz. Uyuyakalırsam beni 5:30 sularında uyandır, değil mi canım? Dedim utanç ve suçluluk duyguları içinde yatak odamıza yürürken. Alelacele soyunup don gömlek girdim yatağa. Anında uyuyakaldım. Uyandığımda başucumdaki saat 4:47'yi gösteriyordu. Bir bardak soğuk su içmek için don paça mutfağa yürüdüm. Salondan gelen seslerle irkildim. Kim gelmiş olabilir ki? Kimseyi beklemiyorduk. Hatta Eda Satı'ya izin bile vermişti yarın sabaha kadar. Yavaşça camlı kapıya doğru yaklaştım. Kulak kabarttım. Aman Tanrım, Handan'ın sesiydi bu. Eda ile ne konuştuklarını duymaya çalıştım. Mutfaktan elinde çay tepsisi çıkan Satı beni o halde görünce ay diye bağırdı. Satı, sen gitmedin mi daha? Ben tam çıkarken misafir geldi. Çayı vereyim de öyle gideyim dedim. Hızla gerisin geriye yatak odama koştum. Duşumu aldım, giyindim ama salona gidemedim. Pencerenin önündeki koltuğa oturup gazeteleri karıştırmaya başladım. Biraz sonra Eda girdi odaya. Madem giyindin ettin salona gelsene, uyandığını bilsem haber verirdim. Handan geldi, dedi. Evet duydum. Ayol duyduysa niye yanımıza gelmedin? Ailemsin vallahi. Kadın benim için gelmedi herhalde buraya kadar. Kızardım. Ne demek o? Kitap kapağı mı ne getirmiş sana? Yürü hadi içeri. Yerimden kalkmadığımı görünce ayıp oluyor ama, dedi. Ayağına kadar gelmiş kadın. Allah'tan rahatsız olduğunu biliyor. Hatta o eve yollatmış seni. Haydi toparlan da gel. Ona yeni uyandığını söylerim. Haydi ama. Tamam. Geliyorum. Biraz yalnız bırakma. Git içeri. Kalktım aynada, üstüme başıma çeki düzen verdim. Saçlarımı ellerimle geriye doğru yatırdım. Çıktım yatak odasından. İsteksizce salona yürüdüm. Bak vallahi daha iyi görünüyorsun, dedi Handan beni görür görmez. Yüzüne renk gelmiş. Bugünün toplantısını çarşambaya kaydırdık. Sana kapakların son halini de getirdim. Evrak çantasından çıkardı, dosyayı uzattı, aldım. Zahmet etmeseydin Handan, buraya kadar geleceğine mail atsaydın keşke. Ne zahmeti canım, yolumun üstü zaten, dedi Handan. Dosyayı açtım, arka kapak yazısını okur gibi yaptım. Siz çalışacaksanız sinema biletlerini iptal edeyim, dedi Eda. Sinemaya mı gideceksiniz? Ay pardon, programınızı bozdum. Eda benden yanıt beklercesine yüzüme baktı. Gözlerimi kaçırdım. Sinemaya gitmeye itiraz etmediğimi görünce, yo bozmadın Handancığım. Film 6:45'te başlıyor. En azından 20 dakikada reklam gösterirler. Yetişiriz yani. Bak ne diyeceğim, sen de bizimle gelsene, dedi Eda. Çok methediyorlar bu filmi. Yönetmeni şeydi, söylesene adını İlhami. Ben gelmeyeyim, şimdi bilet de bulamayız bana, dedi Handan. Buluruz, bulmasına da yan yana olmaz belki. Siz gidin, ben başka zaman görürüm. Hemen telefon edeceğim, dedi Eda. İlhami, sen kitap kapaklarına baka dur. Gazeteye telefon numarası vardı sinemanın. Bir bilet daha ayırtacağım. Yanımızda yer yoksa bizim yerimizi de değiştirsinler. Üçlü yer versinler. Bu saatte hafta içi kim gider sinemaya? Bomboştur eminim. Eda içeri gidince Handan, ayıp oldu. Kendimi böyle empoze ettim size, dedi. Estağfurullah. Aramızda teklif mi var? Böyle habersiz gelmedim ki hiç. Ne fark eder ki, biz arkadaş değil miyiz, dedim. Ama asıl söylemek istediğim, ne diye geldin o zaman? Dosyalara yarın bakamaz mıydım sankiydi. Eda geri geldi neşeyle. İnanmayacaksınız, yan yana 3 kişilik yer buldum, dedi. Haydi İlhami, hazırlan da kaçırmayalım filmi. Ben odama yürürken, teşekkür ederim Edacığım. Ne zamandır sinemaya gitmemiştim. İyi oldu, diyordu Handan. Genizden gelen hafif boğuk sesiyle. Sinemada yerlerimize otururken önce Handan'a sonra da Eda'ya yol verdim. Handan geçti oturduğu yerine, Eda sen geç diye direndi. Geçsene canım Handan'ın yanına. Sen ortamızda ol. Çaresiz geçip oturdum. Sabırla reklamların bitmesini bekledik. Salonun ışıkları karardı, film başladı. Handan'a değmemek için karımın tarafına doğru iyice kaykıldım. Eda sokuldu, elini kolumun üstüne koydu. Handan oturduğu yerden benim sağ tarafımı görebilecekmiş de, müsbet yaptığımı sanacakmış gibi sanki, bundan da rahatsız oldum. Hafifçe çektim kendimi. Film boyunca dikkatimi ekrana veremeden, kollarım kontrollü, ellerim dizlerimin üstünde dimdik oturdum koltuğumda. Orada, burada, şurada Handan'a değmek veya değmemek endişesiyle mi yaşayacaktım bundan böyle? Kendini dar alanlara sıkıştıran ne aptal bir adamdım ben. Sinema sonrasında Eda hemen oracıktaki pizzacıya gitmemiz için ısrar etti. Bir gece önce fazla kaçırdığım içkiden dolayı midemin kötü olduğunu, eve gitmek istediğimi söyledim. Bir taksiye bindik, Handan'ı evine bırakıp yola devam ettik. Handan arabadan inince Eda, Handan'la aranızda bir şey mi oldu diye sordu. Nasıl yani? Her zamanki tartışmalarınızın ölçüsü mü kaçtı? Yo, neden sonra tasıp durdun o halde? Ayıp oldu kadına. Abartma. Tek kelime konuşmadın İlhami. Suratın desen bir karış. Dedim ya, geceden kaldım.
Laf, ilk kez içmiyorsun ki.
Kesin kavga ettiniz siz. Kapak konusunda biraz atıştık. Uzatılacak bir şey değil. Uzatma o halde. Uzatmadım. Ertesi gün yayın evinde doğal davranmak için zorladım kendimi. Çarşamba'ya aktarılan toplantıda Alkanların temsilcilerinin karşısında yan yana otururken Handan da ben de iyice rahatlamıştık. Sarhoşluğun sebep olduğu bir kaçamağı ucuz rahatlattığımı düşünüp sevinmiştim. Ertesi hafta başı Handan odama girdi ve bana ''Nasıl buldun?'' diye sordu. ''Neyi nasıl buldun?'' ''Beni?'' Önce hayretle sonra da dikkatle baktım karşımda dikilen kadına. Saçlarını kısaltıp perçemlerinin rengini açtırmış. Işık vurdukça ışıldıyordu saçları. Gözlerine hafif far ve bolca rimel, dudaklarına şeftali rengi ruj sürmüştü. Karşımda eski ortağıma pek benzemeyen hoş bir kadın duruyordu. Samimiyetle saçların çok yakışmış dedim ama eskisine göre daha bir özenli giyinmiş olduğunu fark etmemiş gibi davrandım. Takip eden 2 haftayı hiçbir şey olmamışçasına her zamanki tempomuza geçirdik. Giderek o gecenin gerçekten bir rüya olduğuna inanmaya başlamıştım. Her şey her zaman olduğu gibiydi. Birkaç hafta sonra Eda, pazar günü sinemaya bilet ayırtıyorken Handan'a da bir bilet aldım. Geçen sefer bir pizzayı çok gördün kadıncağıza. Kabalığını bu sefer telafi edelim olur mu? Diye sordu. Nasıl istersen dedim. O pazar sinemada Handan ve Eda'nın arasında otururken geçen seferki gerginliğinden eser kalmamıştı. Sinemadan çıktıktan sonra Boğaz'a balık yemeye gittik. İkinci dubelerimizi yaralamıştık. Sarhoş olmanın eşiğindeki o kendini salıvermişlik duygusunun rahatlığı içinde oradan buraya koşuyorduk. Siz nasıl tanıştınız diye soru verdi Handan. Gençler en çok hangi ortamda tanışır sence? Dedi Eda. Bir akraba düğününde mi? Yok, o kadar romantik değildi bizim ortam. Biz İlhami ile üniversite kantininde tanıştık. Ya. O son sınıftaydı. Benimse ilk yılımdı. Başka masa yokmuş gibi elinde tepsisiyle benim arkadaşlarımla oturduğum masaya geldi ve itiş kakış yanımıza sıkışmaya çalıştı. Yok canım. Vallahi sonra da peşimden koştu bütün kış. Sen sanki benim peşimden hiç koşmadın. Hangi rengi, hangi kokuyu severim, hangi müziği dinlerim, hep yerim, ne yerim, ne okurum. Biliyor musun Handan, hep araştırma yapmış arkamdan bu. Sahi hangi kokuyu ve rengi seversin diye sordu bana Handan. Bunca yıldır beraberiz hiç fark etmemişim. Giyimde sarı renkten hoşlanmaz, mavi sever. Kırmızı ve yasemin kokusunda çok seksi bulur nedense diye atıldı Eda. Ben gençliğimde onu baştan çıkarmak istediğimde hep kırmızı giyer, yasemin esanslı kokular kullanırdım. Gençliğimizde beni baştan çıkarmak için çabaya ihtiyacın yoktu ki dedim karıma. O günlerimizin samimi söz özlemiyle. Siz ikiniz hala genç sayılırsınız dedi Handan. Çok yıprandık Handan. Biliyorsun işte çok yıprandık. Edacığım bundan böyle geriye bakmak yok dedim. Ne söz vermiştik birbirimize? Tamam İlhami hatırın için oyuna devam ama bil ki sadece hatırın için bir de Derya için. Sahi Derya nasıl memnun mu okulundan? İyice alıştı artık dedim. Tatillerde bile gelmek istemiyor. Son tatilde arkadaşlarıyla İrlanda'ya gitti. Geçen yılda Amerika'ya gitmişti. Unuttun mu? Az mı uğraşmıştık vizesi için? Biz erken doğmuşuz. Bir sırt çantasıyla dünyayı dolaşıyorlar bugünün gençleri. Ben daha Amerika'yı göremedim. Orada kardeşim vardı değil mi? Onu ziyarete gitsene Handan dedi Eda. Handan içini çekti. Yayın evini bırakabilirsem. Göz göze geldik. Her şey yolunda giderse niye olmasın? Her şey yolunda gidecek, merak etme. Bu yaz benden sana söz. Yayın evinin bekçisi olmaya adayım. Kızı güneye indirmeyecek misiniz bu yaz? Sanmam. Derya'nın bu yaz tatilinde İstanbul'da kalmak isteyeceğine eminim. Nereden biliyorsun dedi Eda. Geçen yaz güneydeydik. Hiç memnun kalmadı. Madem bu yıl bekçisi olacağız İstanbul'un, senin bir Amerika yapmanın tam sırası. Ne dersin Handan diye sordum. Bakarız dedi Handan. Amerika'ya gitmeye pek istekli görünmüyordu.